Ayrım 20.
Başka türlü başarılı olması olanak dışıydı zaten. Çünkü o, yazın sanatının, özgür düşüncenin ve özellikle devrimlerin kökleşmesinde en etkili araç olduğuna sürekli inanmıştır. Bir gün Abdülhak Hamid'e, "Zat-ı Ali'nizin şairane dehası fevkaladedir. Ne yazık ki bunu Türklüğün büyüklüğünü ve Türk kahramanlarını anmak uğrunda kullanmadınız," demiştir. Dipnot: Hilmi Yücebaş Edebiyatımızda Atatürk, sayfa 13. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı destanını yazan büyük ozan Nazım Hikmet'i yürekten sevdiği, yeğlediği ve çevresindekilere söz geçiremediğinden yakındığı da Ali Fuat Cebesoy'un anıları arasında vardır. Afet İnan da Hatıralar ve Belgeler adlı yapıtında Atatürk'ün aydın bir insan ve devlet adamı olarak en çok üzerinde durduğu iki mesele vardır. Biri güzel konuşmak, öteki de güzel ve edebi yazı yazmak demektedir. Buna göre Atatürk, uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve yapıcı gücü edebiyatta bulur. Edebiyatın toplumun yücelmesi yönünde kullanılmasını ister. Türk çocuğu edebiyat yolunda devrimlere bağlanacak ve onu koruyacak. Atatürk, edebiyatın yalnız soyut duyguları yansıtan bir aristokrasi gevşekliğine yastıklık etmesine hep karşı olmuştur. Toplumsal adaletsizliğe isyan eden Tevfik Fikret'i de bunun için sevmiştir. Hürriyet diye kükreyen Namık Kemal'e bunun için gönül vermiştir. Bırakın sonrasını, ta 19 Ağustos 1918'de aşiyana onu çeken, insanı ve toplumu, yurt sorunlarını, hakkı ve adaleti şiirlerine konu yapan Fikret'e hayranlığıydı. O gün aşiyandaki anı defterine şunu yazmıştı: 19 Ağustos Pazartesi. Tavaf-ı tahatturunda bulunmakla mübah-ı perestişkârân-ı Fikret. M. Kemal. Dipnot: Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, sayfa 84. Atanın büyük özelliklerinden biri de ikbal ve iktidar dolayısıyla aradan yıllar geçerken değişmemiş olmasıdır. Kişiliği ve karakteri sağlam bir devlet adamında bulunması gerekli niteliklerdir bunlar. Nitekim aradan 20 yıl geçtikten sonra 1938 yazında Elazığ'da bir söyleşi sırasında Fikret'i çok sevdiğini, edebi değerinin çok yüksek olduğunu söyler ve özellikle onun devrimciliğini çok beğendiğini ekler. Ardından da İsmail Müştak Mayakan'ı çağırarak sahneye çıkıp Fikret'in Ferdasını okumasını buyurur. O bitince, "Şimdi Sisi oku," der. Mayakan inerken yeniden "Rücu" diye seslenir. En sonunda Mayakan Fikret'in Akif'e verdiği yanıtı okuyarak sahneden iner. Atatürk sevinçlidir, gülerek çevresindekilere döner ve der ki: "Hangi Türk şairi böyle devrimci şiirler yazmıştır?" Dipnot: Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, sayfa 85. Atatürk, ozanların güçlerini Türk toplumu için akılcı ve gerçekçi yolda harcamalarını istiyordu. Ne var ki günümüzde Sisi, Ferda'yı değme öğretmen öğrencilerine okutamıyor derslerde ve de Fikret'in ata tarafından devrimci şiir olarak kabul edilen şiirleri sözüm ona yazarlarca fikri sapıklık, dinsizlik diye yerilebiliyor. Dipnot: Düşün Dergisi, Ağustos 1964, sayı 2, sayfa 3-4. Nereden nereye geldiğimizi, devrimciliğimizin ve Atatürkçülüğümüzün durumunu düşünün. Üstelik sorsanız onlar da Atatürkçülüğü kimseye bırakmazlar. Atatürk ki bir toplantıda Ferda'yı okumak zevkini kimseye bağışlamak istememiş ve kendisi okumuştur Fikret'in şiirini. Dipnot: Ragıp Şevki, Akşam Gazetesi, 17-9-1960. Bugün bir Kurtuluş Savaşı destanı yazan Nazım Hikmet'i hala yadırgayanlar, Tevfik Fikret'e kapıları kapatmak isteyenler, Abdülhak Hamit Tarhan ve Yahya Kemal'de ne buluyorlar? Oysa bir ulusun dişini tırnağına takarak tarihte benzeri az görülmüş bir zafer elde edişine tanık olan Yahya Kemal'de bu savaşa dair ne bulabiliyorsunuz? Yahya Kemal bu savaştan niçin etkilenmemiş? Osmanlı kurumlarına hayranlığı gözlerini perdelediği için mi? Dipnot: Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, sayfa 90. Atatürk aynı zamanda okuyan insandı dedik. Jean-Jacques Rousseau'dan Max Bier'e kadar hem de didikleyerek okumuştur birçok yazarın kitabını da. Rousseau'nun toplum sözleşmesinden söz ederken şöyle der. Rousseau'yu baştan sona okuyunuz, ben okudum. Efendiler, meşruti nazariyeyi bulan en eski filozofların bu nazariyeleri kurabilmek için çalıştıkları esasları tetkik ettim. Bunlara nüfuz ettim. Dipnot. Atatürk'ün söyle ve demeçleri 1. Sayfa 182-214. Bir Aralık 1921'de mecliste söylemektedir bunu. Çünkü Kurtuluş Savaşı'na atıldıktan sonra o, meclis ve devlet başkanlığındaki siyasal görevi nedeniyle öğretiler üzerine de eğilmiştir. Darısı cümlenin başına diyelim. Atatürk, özellikle toplumsal savaşımların tarihini de ayrıntılarıyla öğrenmek istiyordu. Bu nedenle özel kalem müdürlerinden Zühtü Uray'a emir vererek Max Bier'in Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Umumi Tarihi adlı yapıtını Türkçe'ye çevirtmiş, sayfa kenarlarını notlayarak okumuştur. Dipnot. Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, sayfa 161. Bu yapıt, Mahmut Esat Bozkurt'un bir ön sözü ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1941 yılında yayımlanmıştır. Bu ön sözünde Mahmut Esat Bozkurt şöyle der. Fikrin en tehlikelisi gizli kalanıdır. Herhangi bir fikri açıkça ortaya koymak ve kritiklerini yapmak, eğer muzur ise onu önleyecek çarelerin başında, en başında gelir. Bir fikri yenmek için alınacak tedbir işkence değildir. Fikirler işkence ile imha edilemezler. İmha için tek çare, herhangi bir fikrin karşısına daha kuvvetli fikirlerle çıkmaktır. Tarih böyle diyor. Çankaya kitaplığında bulunan Atatürk'ün kenarlarına not aldığı karalamaların incelenmesi ilginç olacaktır. Yine Afet İnan'ın Hatıralar ve Belgeler kitabından öğrendiğimize göre Atatürk, edebiyat derslerinde Eğitim Bakanlığı'nın izlemesi, önem vermesi gereken ilkeleri şöyle saptamıştır. Türk çocuğunun kafasını fıtrı yaratılışındaki dikkat ve itinaya göre tekevvün etmek, oluşturmak. Bu, Cumhuriyet'in sıhhi düzeniyle ilgilenen vekalete de yönelen bir vazifedir. Türk çocuklarının kafalarına müsbet ilim ve maddi teknik mefhumlarını yalnız nazari olarak değil, aynı zamanda pratik vasıtalarla yerleştirmek. 1 Nisan 1959'da Atatürk Yolu dergisinde kardeşi Baha Arıkan tarafından yayımlanan terekesi arasında 1934-38 yıllarında Kültür Bakanlığı yapmış olan Saffet Arıkan'a dikte ettirdiği direktifler de çıkmıştır ki bunlar da yukarıdakilerle tam uygunluk halindedir. 1952'de yayımladığı anılarında Hasan Cemil Çembel'in saptadığına göre aydın ve sanatçılarla gerçekten serbest ve neşeli bir söyleşi yapan Atatürk bir yerde şöyle der. Hakiki vatandaş nerede, ne vaziyette, kiminle bulunursa bulunsun serbest konuşmalı, kafasından, vicdanından gelen şeyleri söylemeli. İsterim ki bütün vatandaşlar böyle olsunlar. Muhatapları devlet reisi olsun olmasın, düşündüklerini söylesinler ve reisi cumhuru düşündüklerine sevk etsinler. Benim üzerimde tesir yapan şey mefkure sahibi vatandaşların serbest hitabıdır. Ben herhangi vatani bir mesele hakkında konuştuğum zaman mutlaka benim dediğim doğrudur diye iddia etmem. Yakın tarihte Atatürk döneminin iki tanınmış bakanı televizyonda konuşturuldu. Tevfik Rüştü Aras ve Cemal Hüsnü Taray. Sorucunun kendinden gelme peşin yargılı sorularına karşın Atatürk'ü çok yakından tanımış olan bu iki eski bakanın çıkışırcasına söyledikleri ve birbirinin aynısı olan yanıtlarını aktarmak istiyorum. Çünkü bu yanıt, Kemer Cumhuriyeti'nde 9000 komünist asker öldürüldü biçiminde ve mantıktan yoksun bir dille radyonun haber bülteninden gelmiyor, bizzat konuşmacıların sesleri ve de görüntüleriyle bize geliyordu. Atatürk, şunu önce ve kesinlikle söyleyelim ki faşist değildi ve ileriye açıktı. Atatürk, yazın alanında Ahmet Mithat Efendi, Halit Ziya ve Hüseyin Rahmi'nin romanlarıyla birlikte birçok yazarımızı ve ozanımızı yakından izlemiştir. Çalıkuşunu da cephede okumuştur. Balzac'tan, Maupassant'tan, Levedan'dan da okumuştur. Dipnot. Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, sayfa 165-166. Onun için kitabın vazgeçilmez bir varlık olduğunu ilgili anılarından öğreniyoruz. Toplum yararına yapıt veren sanatçıları korumuş, tüm sanat kollarının toplumsal hareketler için seferber edilmesini savunmuştur. 1921'de Ankara'da TBMM'de görüştüğü Nazım Hikmet ve Bala Nurettin'e şöyle demiştir. Bazı genç şairler modern olsunlar diye mevzusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, gayeli şiirler yazınız. Dipnot: Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, sayfa 170. Aydınların kendi gerçeklerimizi öğrenmesini koşullar ve şöyle derdi. Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün milletleri tanır. Lakin kendimizi bilmeyiz. Dipnot: F. Naci, Atatürk'ün temel görüşleri, sayfa 61. Demek ki sanatın toplumsal sorunları yansıtmasını, onları ortaya çıkarmasını isterdi. Gençliğinde bile Gül Bülbül edebiyatına ilgi göstermemiş, hep halktan yana edebiyatı savunmuştur. Dipnot: Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, sayfa 173. Düşünce özgürlüğünden ve öğrenme özgürlüğünden yana olduğunu da gördük. Öyleyse kişilere göre Atatürk yok, bir tek Atatürk vardır ve o da belgelenmiş konuşma ve tutumuyla ortadadır. Adalet ve cinayet. Önce bir öykü. Bir ördek Ali varmış, kendisine ördek denmesine pek kızarmış. Bir gün arkadaşıyla yolda giderken arkadaşı, "Bugün hava bulutlu," demiş. Bunun üzerine ördek Ali, "Vay sen bana ördek dedin," diye başlamış arkadaşını kalaylamaya. Arkadaşı, "Yapma, etme, eyleme, böyle bir şey demek istemedim sana Ali," dediyse de Ali, "Yok," demiş, "bana sen ördek dedin, söyle neden dedin." Arkadaşı, "Peki nereden anladın ördek dediğimi?" diye sorunca Ali, "Nereden anlayacağım? Hava bulutlu dedin. Hava bulutlu olunca yağmur yağar. Yağmur yağınca yerde sular birikir. Yerde sular birikince göl olur. Gölde de ördek yüzer. Sen bana ördek dedin." 1938'de harp okulu olayının duruşmaları yapılırken savcının ileride olabileceğini sandığı olaylardan ya da sanıkların benimseyebileceği düşüncelerden söz edip onları şimdiden suçlu düşürmek istemesi karşısında bu ördek Ali öyküsünü anlatan avukat Saim Dora şöyle konuşur. Savcı 5 yıl sonra, 10 yıl sonra böyle olacak, şöyle olabilir deyip duruyor. Kesin olarak kim söyleyebilir bu çocukların 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne durumda ne düşüncede olacaklarını? Savcıya Ördek Ali hikayesini hatırlatırım. Ve devam eder Saim Dora. Bu çocuklar okulu bitirecekler, kıtalara dağılacaklar, orada teşkilat kuracaklar, orduda komünizmi yayacaklar, sonra silaha sarılacaklar, hükümeti devirecekler, idareyi ele alacaklar. Savcının iddiası bu. Bu iddiasıyla savcı Ördek Ali'ye benzemiyor mu? Yıl 1938. Almanya'da faşizm iyice azıtmış. Orta Doğu'da tüm bir egemenlik kurmuş durumda. Ankara'daki harp okulunda bir avuç genç, salt kitap okuma meraklarından dolayı ırkçı ve Turancı bir başka öğrenci kümesinin hışmına uğrar. Ankara allak bullak olur. Ortalıkta bugün yarın dar ağaçları kurulacak diye bir hava esmeye başlar. Derken sorgulardan, mahkemelerden sonra bu bir avuç genç gürültüye gider. Bunların içinde sosyalist düşünceler taşımak şöyle dursun, dünyadan habersiz olanlar bile vardır. Ama bu olayın asıl acı yanı, o zaman 37 yaşında olan Büyük Ozan Nazım Hikmet'in bu gençlerin varlığından bile haberi yokken tutuklanarak onlarla birlikte yargılanması ve 15 yıl ceza yemesidir. Uzun bir süre tutuklu bulundurulan bu bir avuç genç ve Nazım günün birinde mahkemeye getirilirler. Duruşma başlar, savunmalar yapılır. Bir ara yargıç, "Mahkemeye ara veriyoruz," der. Bu ara vermeden sonra geçen küçücük bir olayı 1938 Harp Okulu olayı ve Nazım Hikmet adlı yapıtın yazarı A. Kadir'den dinleyelim. Nazım'ı derhal dışarı çıkardılar. Anlaşılan onu bizimle hiç konuşturmak istemiyorlardı. Bulaşıcı bir hastalık gibi görünüyordu onlara Nazım. Ben de dışarı çıkmak üzere kalktım. Kapıya doğru giderken mahkeme üyelerinden binbaşı Fuat Bey de bana doğru geliyordu. Üzüntülüydü ama hiç belli etmemeye çalışıyordu üzüntüsünü. Vakurdu. Harp okulunun en yakışıklı, en erkek subaylarındandı o. Yaklaştı bana, elini omzuma koydu ve ''İşin içinde bir şey yok, biliyorum Abdülkadir. Ama siz hazır olun. Ne yapalım? Yukarıdan geliyor emir. Size ceza vereceğiz oğlum.'' dedi. İşte böyle sessiz bir kıyamet koparılır, aslan gibi gençlerin yok yere canları yakılır ve başından sonuna kadar gazeteler bir satırla olsun söz açmazlar bu olaydan. Adam başı yemekle vatan kurtardıklarını sanmaktadır ilgililer. Aydını bilisizliğiyle bir sürü kravatlı da günümüzde olduğu gibi o zaman da köz dinlemiş gibi susar da susar. Ortada ne suç vardır ne de suçlu. Ama bu bir avuç insanın canını yakmaya karar verilmiş o kadar. Bunun için kişiliksiz öğrencileri de araç yapmışlar. Onlar arkadaşlarını uydurma nedenlerle şikayet etmişlerdir. Şimdi Güven Partisi içinde hala bu rolünü sürdüren Süreyya Koç da araçlardan biridir o zaman. Bu uydurma suçlamaları somut bir örneği yine Abdülkadir versin bize. Bir gün benimle konuşurlarken demişler ki bana, ''Yahu Abdülkadir, siz ne yapmak istiyorsunuz bu fikirlerinizle, bu okuduğunuz kitaplarla? Yani kardeş kavgası çıkarıp bu toprakları İspanya'da olduğu gibi kana mı boyamak istiyorsunuz?'' Onlar bana bunu sormuşlar. Onlara ben şöyle cevap vermişim güya, ''Biz dava için kana da boyarız, birkaç Türkiye feda olsun. Ne çıkar?'' Tabi yalandı bu düpedüz, hem de kuyruklusundan. Onlarla konuşmuşluğum olmadı değil, olmuştu. Ama böylesine budalaca laf etmemiştim. Hemen fırladım, hakime dedim ki, ''Efendim, ben bunlara bu lafı ne zaman söylemişim, sorun lütfen.'' Hakim sordu onlara, ''Ne zaman söyledi size bunu?'' ''Çok oluyor efendim.'' ''Peki neredeydi bunlar bu zamana kadar? Bugünü mü beklediler?'' Bir harp okulu öğrencisi için bu lafı söylemek hainliktir. Ama bunu zamanında haber vermemek de hainliktir. O zaman ihbar etmeleri gerekirdi bunların beni, şimdi değil dedim. Hakim de anladı durumu. Artık bu kadarı da fazlaydı göz göre göre. Sonuç, askeri ceza yasasının 148. maddesine uydurarak kimine 8 aydan 5 yıla kadar ceza verilir. Kimine de bu madde az geldiği için 94. maddeye uyularak 15 yıl verilir. 148 az görülerek 94'e çarptırılan da Nazım Hikmet'tir. Zaten asıl hedef odur. Bu hedefe varmak için yasaların kullanılması emredilmiştir. Onun suç işleyip işlememesi aslında önemli değildir. Şimdi Atatürk'ü dinleyelim. Demincek Şükrü Kaya'ya mahsus bağırdım. O çocuğu takmış parmağına, onunla uğraşıyor. Ben tanırım, mert oğlandır o. Şükrü Kaya müşiri de kandırmış Fevzi Çakmak. Askerin arasına onun yazılarına benzer yazılar uydurup dağıtmışlar. Başını yakmaya çalışıyorlar oğlanın. Bu sözü söylediğinde Atatürk hastadır ve bir daha yataktan kalkamamıştır. Zaten onun böyle zamanına rastlatarak yediler Nazım'ı. Atatürk'ün bu sözlerini Ali Fuat Cebesoy'un açıklamasından aldım. Nuh deyip peygamber demeyerek nasıl bir hukuk cinayeti işlendiği, bir büyük ozan ve bir avuç yetenekli vatan çocuğunun adalet aracılığıyla bir cinayete nasıl kurban edildiği, böylece Atatürk'ün tanıklığıyla da ortaya çıkmış olmaktadır. Bazı yazarlarımızın da istedikleri gibi bu cinayetin dosyaları mahzenlerden çıkarılmalı ve bu tarihsel hata geç de olsa düzeltilmelidir. Aradan 40 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına karşı günümüzde de aynı cinayetlerin işlenmediğini, aynı hataların yapılmadığını söyleyemeyiz. Günümüzde de Muzaffer Erdost, Süleyman Ege, Abdullah Nefes, Can Yücel gibi okuyan, çeviren ve kitap basan birçok aydın aynı anlayış sonunda mahkemelerde sürünmekteler ya da delikte çürümekteler. Türkiye ters anlayışların doğru yürüdüğü ve suların ters akıtıldığı ülke. Örümcek kafalı ve yüksek sandalyelere oturmuş adamların at oynattığı bir alan olmaktan kurtarılmalı Türkiye. Mapus damına atılmamakla birlikte yukarının buyrukları uyarınca ve sözde yasalara dayanılarak süründürülen, işinden edilen genç bugün az mıdır ülkemizde? Eski hamamda eski tasların sesi çıkmaktadır hala. pırıl pırıl yüreğiyle ve ozan diliyle bize bu kitabı kazandıran Ağa Kadir, Ozan Abdülkadir Meriçboy'u belki de bizler kadar ayırdında değildir yaptığı büyük hizmetin. Nazım Hikmet'in kimlik kağıdını bile piyasaya sürerek para kıranların üstünde ilk olarak Nazım'ın nasıl kurban edildiğini bize ulaştıran tek kitap da budur. 1938 Harp Okulu olayı ve Nazım Hikmet çağımızın kitabıdır. Kulaktan dolma hikayelerden kesin yargılara vararak gelmiş geçmiş bütün değerlere saldıranlar ve de iyi niyetli yurtsever aydınlar bu kitabı mutlaka okumalı ve ibretle düşünmelidirler. Türkiye'de değerlerin nasıl ortadan kaldırıldığı üzerine. Yazarın da dediği gibi bu olayların kahramanları sadece o zaman yargılananlar değildir. Hepimiziz. Bugünkü yargıç, bugünkü savcı, bugünkü ozan, bugünkü okuyan ve düşünen genç, hepimiz. Kitabın sonu.